Ayrım 15.
Babam uğradığı haksızlığa öylesine kızdı ki mahkeme kararıyla alacağı olan 48 kağıt lirayı da almadı Nihat Bey'den. Ama onun en çok kızdığı kendisi. Ne diye bunca yıllık hukuku olan Nihat Bey'i mahkemeye vermişti de bir dostundan olmuştu. Çünkü Nihat Bey babamla karşılaşınca her zaman yumuşak nazikti. Hep alttan almıştı. Parası yoktu da ondan borcunu ödeyemiyordu. Oysa babam müsrif olduğu, tutumsuz olduğu için Nihat Bey'in para tutmadığına inanıyordu. Parası yoktu da ne diye her akşam rakı zıkkımlanıyordu. Aradan yıllar geçecek, Nihat Bey'in oğlu kahraman bir harbiyeli olacaktı. Ve umutsuz bir aşk yüzünden intihar edecek. Babam bu acı haberi duyunca heyvah diye üzülecek, gözleri sulunacak. Eyvah demez, heyvah derdi. Heyvah, vah kahraman oğlum, vah yavrum. Elinde büyümüş olan kahraman için babam Kur'an okuyacak. Daha bir zaman sonra da Nihat Bey'in öldüğünü duyunca hukuku olan bir dostunu 48 lira, ister altın ister kağıt olsun, bir alacak yüzünden mahkemeye vermiş olduğu için vicdan azabına benzer bir acayip suçlulukla üzülecekti. Keşke mahkemeye vermeyeydim. Heyvah, gitti Nihat. Bunca yıllık hukukumuz vardı. Hiç mahkemeye verilir miymiş? Nasıl ettim? Parası olaydı öderdi elbet. Ama rakı içerdi. Zıkkım içsin. Vah Nihat Bey, heyvah. Allah taksiratını affetsin. Badi terkimi deyn senedim oldur ki. Yaşıtlarımın bile şu uzun deyimin ne demek olduğunu anlayacaklarını sanmam. Badi terkimi deyn senedim oldur ki. Bugünkü dilimize çevirirsek şu demeye gelir. Bu verdiğim ve sayı ile de yazdığım borç senedinin sebebi şu ki. Ya da şöyle. Borcumun miktarını sayı ile de yazdığım bir senedi şunun için veriyorum ki. Bunlar o zamanlar Arap harfleriyle yazılmış borç senetlerinin başlıklarıdır. Badi terkim senedim oldur ki. Badi senedim oldur ki. Senet elle yazılıyor. Altına borç verilen paranın niceliğine göre 20 paralık, 1 kuruşluk, 2 kuruşluk, padişahın tuğrasını taşıyan damga pulu yapıştırılıyor. Damga pulunun üstüne borçlu mührünü basıyor. Borç senedi işte bu kadar. Alacaklı senedin daha da sağlam ve güvenli olmasını istiyorsa ayrıca senedi iki de tanığa imzalatıyor. Tanık imzasının ya da mührünün üstüne şuhud diye yazıyorlar. Şuhud şahitler, tanıklar demek. O zaman noter falan yok. Senedin büsbütün sağlam olması isteniyorsa bir de alta mahallenin imamı mührünü basıyor. Annemin içi lavanta çiçeği kokulu çınçınlı sandığının dibinde birçok borç senetleri vardı. Şimdi o senetlerden babamdan bana miras kalan birkaçı elimde. Bu senetler benim pek hoşuma gider. Zaman zaman eski dosyalarımın arasında elime geçen bu senetleri tuhaf bir duyguyla okurum. Çünkü o senetlerde babamın kişiliğini buluyorum. Adedi lirayı Osmani. Adet 27. Yalnız 27 adedi lirayı Osmani'dir. Geçer akçe olarak badi-i terkimi deyn senedim oldur ki. 1330 senesinde yani 1914 zirde okunamadı. Okşuhud muvacehesinde bila faiz Şebin Karahisarlı Aziz Efendi yedinden berveçhi bala yalnız 27 adet lirayı Osmani karzen az seyledim. Şöyle ki meblağı mezburu beher mah 3 lira edası ile 9 ayda kamilen tasfiye etmek şartı ile şayet taksitleri muntazam ita etmez ve yahut salif-i zikir 8 mahniyat nihayetinde tamamen kendisine veya emr-i havalesinde itasından imtina ve temerrüt idüp de ileride bu yüzden hükümete müracaat olundukta bil cümle mesarif-i muhakeme ve ücret-i vekalet vesaire tarafıma ait ve raci olmak üzere iş bu kıta deyin senedim bit tanzim mumayi leh Aziz Efendi yedine ita ve takdim kılındı. 20 Şubat 1330 2 kuruşluk pul üstünde basılı mühür Hasan Şühüd Arnavut Hasan Ağa bu dahi Şühüd divanhane bahçıvanlarından Ömer Ağa münderecat-ı senedin hakikati hal olduğu tasdik kılındı. Mühür Heybeliada imamı Havafız Şevket Ali. İmam Şevket Efendi'nin sonradan bana büyük iyiliği dokunmuştur. Elime geçtikçe bu senetleri okurken çok eski tarihsel metinler okuyormuşum gibi bir acayip beğeni duyarak babamın kişiliğini düşünür gülerim. Gülerim çünkü babam borç verdiklerinin hiçbirinden alacağını almadı. Elde bir yığın senet kaldı. Alacaklı olduklarını mahkemeye de vermezdi. Bir kendine özgü kişiliği olan özgün bir adamdı babam. Alacaklı olduklarından yalnız ikisini mahkemeye vermişti. Bir gümrükçü Nihat Bey'i, bir de kahveciyi. Kahveciden davayı kaybettiği için alacağını alamadı. Nihat Bey'den de kendisi almadı. Ve alacak senetlerinin hiçbirinde faiz yoktu. Bila faiz diye yazılıydı. Verdiği borçları geri almakta senetlerin bir işe yaramadığını anlayınca da bu kez senet almadan borç vermeye başlamıştı. İnsan idaresini bilmeli. Babamın kendisi geçim sıkıntısı çektiği halde niçin ona buna borç verdiğini çok düşünmüşümdür. Verdiği borca karşılık faiz almıyordu ki bir çıkarı olsun. Babamdaki bu huy gerçekten incelenmeye değer bir psikolojik davranıştır. Şimdi daha iyi anlıyorum ki çocukken beğenmediğim babamın bu huyu bana da geçmiş. Yaşamında hiç kimseden en sıkıntılı zamanlarında bile bir kuruş borç almamış olan babamın ona buna borç vermesindeki nedenler arasında iyilikseverliğinden, yardım etme isteğinden başka sanırım kendisini başkalarından üstün görmek duygusu da vardı. Kendisinden daha çok para kazanan insanlara bile borç vererek kendi gözünde bu üstünlüğünü sağlıyor. Babam sık sık insan idaresini bilmeli derdi. Gerçekten çok sıkıntı çektiğimiz günlerde bile babamın ev kirasını bir gün olsun geciktirdiği, ev sahibinin kira için kapımıza geldiği, başkaları ve komşularımız gibi mahalle bakkalına, esnafa borç yaptığımız olmamıştır. En sıkıntılı günlerinde bile babamın cebinde az çok parası olurdu. Sık sık şöyle derdi, "İnsan idaresini bilmeli. Ben menfideyken, yani sürgündeyken, bile hiç parasız kalmadım." Kendisinden daha çok aylık alan memurlar bile sıkıntıya düşüp babamdan borç aldıkça babam kendi gözünde üstünlüğünü sağlıyordu sanırım. Çok tutumlu insandı ama evin içinde bolluk olsun isterdi. Ben babamın gözünde onun anlayışla hiçbir zaman adam olmadım. Babam haklıydı. Babamın bir yılda harcadığını, onun bir yılda eline geçeni ben bir ayda kazandığım halde yine gider ondan para isterdim. Herkes sevinerek verir, biraz da övünerek insan idaresini bilmeli diye öğütler verirdi. Bana çok büyük değer verdiği halde, oğlum sen adam olmayacaksın demek pek hoşuna giderdi. Kız kardeşime seslenirdi. Saadet, oğlan para istiyor, ver. Benim adım hep oğlan, 40 yaşında 45 yaşında yine oğlan. Saadet, oğlan para istiyor, ver. Sonra babamın o sonsuz hiddetli, kızgın, coşkun adamın ölçüsüz bir acıma duygusu vardı. Başkalarının, hele kadınların geçim sıkıntılarını dinlerken gözleri buğulanırdı. Her isteyene borç verişinde bu ölçüsüz acıma duygusunun da etkisi çoktur. Bir de babam başkalarına kendisini paralı göstermekten pek hoşlanırdı. Varlıklı bir kişi gibi görünür, bununla da övünürdü. Bu yüzden babamı çok kişi zengin sanardı. Faizsiz borç para verirdi ama bunda hiç çıkarı yoktu da diyemem. Aslında çıkarı yoktu ama o bir çıkar umuyordu sanırım. Borç verdiklerinden şöyle ya da böyle yardım görebileceği sanısındaydı. İyi bir eğitim göremeyişinin de borç para dağıtışında bir etkisi olacak. Belki yanlış yorumluyorum ama bana öyle geliyor. Çünkü eskiden borç verdikleri hep memur takımı. Onlara borç vererek memurlarla bir düzeye yükselmiş, dahası onlardan üstün gelmiş oluyor. Küçük yaşta büyük kente gelmiş zeki bir köylü çocuğunun bir üst toplumsal sınıfa geçmek için duyduğu gizli özlem vardı babamda. Bana öyle geliyor. Çünkü babam içinden biliyordu ki öbürleri gibi eğitim olanağı elde edebilseydi gerçekten çok parlak zekasıyla ve akıl almaz çalışkanlığıyla onların çoğundan üstün olabilecekti. Yani bana öyle geliyor ki babam pek çok kişiye borç vererek toplumun ona çizdiği yazgıyı yenmeye çalışıyordu. Bu kızı alacağım. Bir kömürcü Mehmet Efendi vardı. Ya Kemaliyeliydi ya da Kemalı. Kasımpaşa ile Beyoğlu arasında Yenişehir'de kömürcü dükkanı vardı. Babama çok saygılı davranırdı. Hep lacivert elbise giyerdi. Tatil günü olan cumaları daha iyi giyinirdi. Altın yüzükleri vardı parmaklarında. Bakınca ona iyi kimse kömürcü diyemezdi. Zengin bir tüccar görünüşündeydi. İyi para kazanıyordu. Bizim eve arabayla odun kömürü gönderirdi. Para da almazdı. Babam para vermek isteyince, aman hoca efendi, çok rica ederim. Ne parası canım? Senin duan bize yeter, derdi. Bu sözler babamın çok hoşuna giderdi. Kömürcü Mehmet Efendi'nin işi yolundadır. Kazancı yerindedir. Ama nasıl olmuşsa biraz paraya gereksinmiştir. Babam ona borç para verir mi acaba? Verir ya. Neden vermesin? Kömürcü Mehmet Efendi kış gelmeden toptancı kömür tüccarına, iskeledeki odun deposu sahibine para yatıracakmış. Hay hay, olur Mehmet Efendi. Babam kimseye parasız görünmek istemez. İstemez ama Mehmet Efendi'ye borç verecek parası da yoktur. Annemin beşi birliği işte böyle sarrafa bozdurulup kağıt para olarak karşılığı olan tutar kömürcü Mehmet Efendi'ye verildi. Beşi birlik yalnız köylü kadınların değil, o zamanlar kentli kadınların da süsüydü. Boyunlarında 5-10 tane beşi birlik sallanan kentli kadınlar çoktu. Annem beşi birliğini hiç boynuna takmadı. Sandığında saklardı. O yaşamında ne küpe, ne yüzük, ne de bunlara benzer başka bir süs takmıştır. Annemin beşi birliğini babam ona eğlenirlerken yüz görümlüğü olarak vermiş. Bilindiği gibi kadınların taktığı bu altınlar tıpkı köylünün toprağa gömdüğü altınlar gibi toplumsal güvensizliğin verdiği bireysel bir sigortaydı. Kadınlar ailenin düştüğü zor durumlardan kurtuluş için bu altınları saklardı. Ama daha kötü günler de gelir korkusuyla hasta olup yine de beşi birliğini bozduramayan, sonunda ölen kadınlar bilirim. Korkunç bir yarın korkusu. Annem beşi birliğin kömürcü Mehmet Efendi'ye verilmesini hiç istemiyordu. Babam, sonra yine alırız, diyordu. Hayır, annem vermeyecekti. Sonradan alınan bu beşi birlik o olmazdı ki. O bir başka beşi birlikti. Oysa bu başkaydı. Sonraları annemin ne demek istediğini çok iyi anladım. Annem sandığında sakladığı beşi birliği evliliğin bir değerli andacı olarak biliyordu. Bu bir andaçtı. Belki bütün yaşamında 2-3 gün sürmüş olan mutluluğunun değil, mutluluk umutlarının anısıydı. İçli, duygulu bir kadındı annem. Bu beşi birlik onun 13 yaşının ellerine geçmişti. 13 yaşında bir gelin, 14 yaşında bir anne. 13 yaşındaki kızın en değerli oyuncağıydı ki o kız hiçbir zaman oyuncaklarla oynayamamıştı. O beşi birlikte sarı sarı parlayan 13 yaşında bir kız çocuğunun mutluluk umutlarıydı. Sonradan o umutların üstüne hep gözyaşı dökülmüştü. Elbet babamın dediği oldu. Baba ne demek? İstediği olan adam demek. Kömürcü Mehmet Efendi faiz vermeyi öneriyordu. Ne faizi canım? Faiz olur muymuş hiç? Olmaz. Öyleyse bir senet versin. Senetlerin hiçbir işe yaramadığını anlayan babam senet de almadı. Ama ölüm var, kalım var. Yok canım, senet istemez. Aramızda senet olur mu hiç? Daha da nelermiş. Çok, çok sonraları, yıllar sonra annem verem olduktan sonra babam ona bir beşi birlik aldı. Aldı ama bu beşi birlik o beşi birlik değildi ki. Hazineler dolusu beşi birlik bile evlendiği 13 yaşının sevincini, mutluluğunu, umutlarını taşıyan o beşi birliğin yerini tutamazdı. Akşamüstleri arada bir babam elimden tutuyor, kömürcü Mehmet Efendi'nin Yenişehir'deki kömürcü dükkanına gidiyorduk. Dükkan bir yokuştaydı. Dükkanın önüne elleme kömürler özenle üst üste dizilmiş, istiflenmiş. Dükkanın öbür yanında da kesilmiş odunlar yine özenle istifli. Alıcı gelince Mehmet Efendi'nin çırağı dükkanın içinde yığılı kömürlere parlak, geniş palalı kömürcü küreğini daldırır, çuvalı, torbayı, sepeti kömürle doldurur. Bu iş ustalık ister çünkü tozlar, mıcır alta gelecek. Üstüne de birkaç elleme kömür konulacak. Tanıdığı, sürekli müşterilerinden biri olursa o zaman kömürü koca bir eleye koyup sallayarak tozlarını ayırır, öyle verir. Bir gün konuşma arasında Mehmet Efendi'nin babama, biz kömürcü milletiyle bir de kasap milleti çok para kazanırız ama ne kadar kazanırsak kazanalım, sonunda yine de iflah olmayız dediğini de unutamıyorum. Açıklıyordu Mehmet Efendi. Çünkü yoksulların ahını alıyorlardı. Kışın soğukta titreşenlerin bin zorlukla alabildikleri kömürden para kazanıyorlardı. Sonraları bu inancı başkalarından da duydum. Ama halkın ahını alarak milyoner olanları da çok gördüm. O zaman İstanbul'un her mahallesinde 2-3 kömürcü dükkanı vardı. Şimdiki bakkallar gibi. Üstelik kömürcüler iyi para kazanıyorlardı. Kışın kömürün ve odunun fiyatını yükseltirler, hem de bunları ıslatarak ağırlaştırırlar, yarı yarıya su satmış olurlardı. Dükkan önünde önündeki düzlükte kısa bacaklı, arkalıksız hasır sandalyelere oturur, orada çay içerdik. Bir gün yine oturuyorduk, yokuşun altından yukarıya doğru uzun boylu, iki örgülü uzun saçları beline kadar varmış bir Rum kızı geliyordu. Rum kızı olduğu çok belli, kılığından giyinişinden anlaşılıyor. O yaştaki Türk kızları saçları açıkta, hele böyle omuzlarından aşağı sarkmış gezemezler. Saçları başörtü, yemeni altına gizlenmiş olacak. Dahası 11 yaşında çarşafa girerler. Rum kızına bakıyorum boyuna. Babamla Mehmet Efendi ve bir kişi daha çaylarını içip konuşuyorlar. Birdenbire ben diyorum. İşte böyle bir kızla evleneceğim. Babam peki oğlum diyor. Neden böyle bir kızla evleneceksin? Saçları güzel diyorum. İşte böyle uzun saçlı bir kız alacağım ben. Gülüyorlar. Babam bu olayı yıllarca anar gülerdi. Kömürcü Mehmet Efendi borcunu ödedi. İyi adamdır Mehmet Efendi. Bir çuval dolusu iskarpin. Kömürcü Mehmet Efendi'nin köydeki karısı çoktan ölmüş. Köyde bir kızı varmış. Onu getirecek İstanbul'a. Sonra da evlenecek. Para kazanıyor. İş iyi. Neden evlenmesin? İstanbullu güzel bir hanımla evlenecek. Fındıklı yokuşunda o yüksek koca konak gibi evlerden birinin üst katında kiracı oturuyor. Evi büyük, eşyaları güzel. Koltukları, kanepesi var. Sehpaları var, büfesi var. Yatak odasında gardırobu, sarı pirinç tokmaklı karyolası var. Yatağının ipek örtüsü de var. Bunların hiçbiri bizim evde yok. Yalnız o pirinç karyolayı hatırlar gibiyim. Bir zamanlar bizim de böyle bir karyolamız vardı. O yangından kaçtığımız evde. Düş gibi hatırlıyorum. O evde bizim de gardırobumuz, koltuklarımız falan vardı. Kömürcü Mehmet Efendi, Nebiye adlı kızını getiriyor köyden. Annem uğraşıp kızı giydiriyor. Kuşandırıyor ki İstanbul'a uysun da Mehmet Efendi'nin evleneceği kadın beğensin kızı. Alınsız bir kız. Saçları kaşının üstüne kadar yayılmış. İki kaşı arasında hiç boşluk yok. Çatık kaş. Annem Nebiye'nin kulak memelerini iğneyle delip deliklere iplik geçiriyor. Delik yaraları iyi olunca da küpe takıyor kulaklarına. Annem Mehmet Efendi'ye evlenmesi için bir kadın buluyor. Boylu boslu güzel ama tutaraklı bir kadın. Söz kesiyorlar, evlenecekler. Mehmet Efendi nikah için kadına giyim kuşam alıyor. Bir gün kadın bizim evdeydi. Mehmet Efendi bir hamalla dolu bir çuval göndermiş. Çuvalın içinden kadın iskarpinleri çıkardı. Bir çuval dolusu kadın iskarpini. Mehmet Efendi haber yollamış ki içlerinden hangilerini beğenirse onları alsın. Sivri burunlu, küt burunlu, yüksek topuklu, alçak topuklu, topuksuz, rugan, renkli, süet, atkılı, düğmeli, bağlı, bot biçimi bir yığın kadın iskarpini. Ne var ki o zamana göre hepsi de modası geçmiş tapon mal. Nereden bulmuş, nereden toplamış bunları? Zaten mız mız, tutaraklı olan kadının tapon iskarpinleri görünce suratı iyice asıldı. Böyle zevksiz bir adamla mı evlenecek? Neredeyse vazgeçmek üzere kadın. Annem ona diyor ki, Mehmet Efendi zevksiz bir adam değildir. Herhalde bunları mahsustan senin sınamak için gönderdi. Bakalım aldığı şeyi beğenecek mi diye. Yoksa burun mu kıvıracak? Erkeklerin huyları başkadır. Her ne alsalar karıları beğensin isterler. Karşı koymasın, ses çıkarmasın isterler. O da bu iskarpinleri beğenerek, severek almamıştır. Kadın denemek için almıştır. Onun için hiç beğenmez görünmemeli, karşı koymamalı. Evlendiler. Birkaç zaman sonra biz evlerine gece yatısına gittik. Sandalyelere oturup masada yemek yedik. Bizim evde yok böyle bir şey. Sonra yattık. Olanları sabah onlardan öğrendim. Ben gece uyanmışım ama yarı uykulu. Çişim var. O yana bu yana gitmişim. Yabancı evde helayı bulamamış olacağım. Mehmet Efendi ile karısının yattığı odaya dalmışım. Uyanan Mehmet Efendi, ne var Nusret diye sormuş. Ben çok doğallıkla, çişim var demişim. Sonra da odanın içinde gezinerek yatak odasını çiçekli halısı üstüne işedikten sonra yine yattığım odaya gidip yatağa girmişim. Ya 6 ya da 7 yaşındayım o zaman. Gitti gider paralar. Kömürcü Mehmet Efendi yine babamdan borç istiyor. Bu kez aldığı para ilk aldığından daha çoktur. Kömürcü Mehmet Efendi'nin işi birden parlamıştır. Boğaz kesen yokuşunda çıkarken sağda bir kömürcü dükkanı daha açmıştır. Ama bir türlü babama borcunu vermiyor. Atlatıyor. Ha bugün ha yarın. Derken işi bozulmuştur Mehmet Efendi'nin. Yenişehir'deki ilk dükkanını kapatmıştır. Karısından ayrılmıştır. Geçinememişlerdir. Evdeki eşyayı satmıştır. Boğaz kesendeki dükkanın arkasına yaptırdığı bölmeye kızı Nebiye ile sığınmıştır. Paralar Mehmet Efendi. Borcum borç. Ha bugün ha yarın. Mehmet Efendi'li kızı oralardaki bir yerdeki 3. sınıf bir lokantadan yemek yemektedirler. Babam da annem de neden Mehmet Efendi'nin top attığını, iki yakasının bir araya gelmediğini hemen anlamışlardır. Hah tamam. İnsan lokantadan yemek yerse işte böyle olur. Lokantaya para mı yetişir? Lokanta yemeğinin beti bereketi olmaz ki. İnsan idaresini bilecek. Pişirin bir mangalda yemeğinizi. Bir tencere yemek ikinize 3 gün gider. Bir türlü yemeli. Lokanta insanı batırır. Milyoner bile dayanamaz lokantaya. Lokantaya hiç para mı yeter? Babamla annem Mehmet Efendi'nin neden işinin bozulduğunu bulmuşlar. Ona çıkar yol da göstermişlerdir. Hani Mehmet Efendi paralar... Borcum borç hoca efendi. Ha bugün ha yarın hoca efendi. Derken Mehmet efendi hastalanır yatağa düşer. Kömürcü dükkanın arkasındaki odada döşekte yatıyor. Babam yine para verir ona. Her gidişinde biraz biraz verir. Bu kez verdikleri borç değil artık. Bağış. Mehmet efendi hastanede. Mehmet efendi ölür. Heyvah! Gitti bizim Mehmet efendi de. Ya paralar? Helal hoş olsun. İyi adamdı. Hukukumuz eskidir. Kızı Nebiye bir zaman o dükkanda kalır. Kömürcülük eder. Babam uğrar arada bir. Az da olsa Nebiye'ye dükkana her uğrayışında para verir. İnsan idaresini bilmeli. İdaresini bildin mi paranın azı olmaz. Ne oldu Nebiye bilmem. Boğaz kesen yokuşundan her yaya çıkışımda inişimde o dükkana bakarım. Şimdi orası kömürcü dükkanı değildir. Ananı bellerim. Kömürcü Mehmet Efendi'nin dükkanının az aşağısında